Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu haftaki programımızda 15. yüzyılda kurulup çok yakın bir tarihe, 2008 yılına kadar yaşamış, sonra 16 Temmuz 2008 tarihinde alınan bir kararla Eminönü ilçesi Fatih ilçesiyle birleştirilip mahalle sayısının yarıya düşürülmesi sonucu hayata veda etmiş olan bir eski İstanbul mahallesinden, Kasap İlyas Mahallesi'nden bahsedeceğiz. Bu münasebetle de bir mahallenin doğumu ve ölümü, Osmanlı İstanbul'unda Kasap İlyas Mahallesi isimli kitabın yazarı Profesör Doktor Cem Behar'a kulak vereceğiz. Onun ardından yine mahalle hayatına bağlı olarak Osmanlı toplumu bir mozaik miydi değil miydi? Müslümanlarla gayrimüslimler aynı mahallelerde bir arada iç içe mi yaşıyorlardı sorusunun cevabı için Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci'nin açıklamasını dinleyeceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak.
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Rivayete göre Kasap İlyas, Fatih Sultan Mehmet'in kasap başısı. İstanbul'un fethi sırasında askere et tedarik ediyor ve hizmetlerinden ötürü fetihten sonra kendisine geniş bir arazi veriliyor. Sur içinde yer alan bu araziye kasap başı, bugün hala aynı isimle varlığını sürdüren bir cami inşa ettiriyor. Bu cami etrafında 5,5 yüzyıl boyunca aynı adla anılacak bir mahalle oluşuyor. Kasap İlyas Mahallesi 2008 yılında hayata veda ediyor. Profesör Doktor Cem Behar, bir mahallenin doğumu ve ölümü Osmanlı İstanbul'unda Kasap İlyas Mahallesi isimli kitabında işte bu mahalleyi anlatıyor. Biz de bu hafta kendisine kulak vereceğiz. Cem Behar, Ottoman History Podcast isimli web sitesine verdiği mülakatta bugün artık ortadan kalkmış olan mahallenin tarihi hakkında bilgiler verirken, mahalle kültürüne sahip çıkmayan kurumlara yönelik eleştirilerini de dile getiriyor ve şunları söylüyor. Osmanlı mirasına bu kadar sahip çıkıyor gibi gözüken bir belediyenin, neredeyse İstanbul'un kuruluşuyla birlikte kurulmuş olan bir mahallenin ismini ve cismini ortadan kaldırmış olması beni şaşırttı. Muhafazakarlık öyle kolay bir iş değildir. Bir kere muhafazakar olmak için neyin muhafaza edilmeye değer olup olmadığını bilmek gerekir. Bu ayrımın farkında olmak lazım. Öyle ben Osmanlıcıyım demekle muhafazakar Osmanlıcı olunmuyor. Zaten Osmanlı İstanbul'unu kurtaracak olan Osmanlıcı geçinen bir yönetim değildir. İstanbul'un tarihini ileriki kuşaklara aktaracak olan her zaman şahıslar ve sivil toplum kuruluşları olacaktır. Meraklılar, koleksiyoncular, belge toplayıcıları olacaktır. Profesör Cem Behar, kabullenilmesi zor bir görüşünü de dile getiriyor ve 21. yüzyılın İstanbul'unda artık mahalle hayatı bitmiştir. Geri dönmesi de mümkün değildir, diyor. Biz yine de halkın bunu gerçekten istemesi ve devlet kurumlarının da üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi halinde mahalle hayatının, mahalle kültürünün kısmen de olsa yeniden hayata geçirilebileceğini düşünüyor, bu konudaki hayalimizi ve umudumuzu sürdürmek istiyoruz. Profesör Cem Behar, Osmanlı döneminde mahallenin resmi sınırlarla belirlenmiş bir alan olmadığını, sınırların mahalle sakinlerinin sosyal ilişkileri tarafından belirlendiğini, bu sınırların da zaman zaman değişebildiğini belirtiyor. Behar, fakat ne zamanki Cumhuriyet geldi, 1923'ten sonra daha pozitivist bir mahalle kavramı yerleştirilmeye çalışıldı ve Paris mahalle yapısı model olarak alındı. 1927-28 yılında şehre maneti, yeni bir mahalle reformuna girişti ve yeni mahalle sınırları tespit edildi, diyor. Osmanlı mahalle kavramının da bu tarihten itibaren yok olmaya başladığını ifade ediyor. Kendi yaptığı çalışmanın bu konuda yapılabileceklerin sadece %1'i oranında bir numune olduğunu belirten Behar, illerin, ilçelerin, semtlerin, mahallelerin tarihinin yazılması konusunda tavsiyelerde de bulunuyor. Bugüne kadar yapılan bazı yerel tarih çalışmalarının büyük çoğunluğunun enbiye ve turuk tarihi, yani binalar ve yollar tarihi olmanın ötesine geçemediğine işaret eden Behar, şehirlerin sosyal dokularıyla birlikte yazılması gerektiğini ifade ediyor.
İstanbul'un tarihi yarımadasının Marmara Denizi kıyısında, doğusunda Langa Bostanları ve batısında Samatya ve Yedikule semtleri olan küçük bir mahalle. Yani Aksaray ile Yedikule arası diyelim, sahilde. Şimdi 2008 yılında Eminönü ilçesi ortadan kaldırılıp Fatih ilçesiyle birleştirildiği zaman Suriçi İstanbul'unda var olan toplam 102 adet mahalle sayısını İstanbul Büyükşehir Belediyesi azaltmaya kalktı. Bunu niye yaptıklarını hala anlamış değilim. Eğer mahalle idari birim olarak anlamını kaybettiyse mahalleleri toptan kaldırsalardı. Ama mahallelerin sayısını azaltmaya kalkınca 102'den 50'ye indirince Suriçi İstanbul'daki mahalle sayısını bazı mahalleler ortadan kalktı. Ve Kasap İlyas Mahallesi de ortadan kalktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi aracılığıyla gidip mahalle muhtarının, mahallenin son muhtarından mahallenin mührünü aldılar. Fiilen öyle oldu. Mahallenin mührü ve tüzel kişiliği artık yok. Dolayısıyla bu hukuki bir ölüm söz konusu oldu. Bu mahalle ortadan kalktı. Fakat Osmanlı İstanbul'unda mahalleler başka türlü doğup başka türlü de ölebiliyorlardı. Şimdi bu Kasap İlyas Mahallesi'nin tarihi çok eski. Bir 15. yüzyılın sonlarına dayanıyor. Kuruluşla ilgili rivayetler var. Fakat 5,5 yüzyıl boyunca yeri, takribi sınırları ve İstanbul şehrindeki imajı, konumu ve statüsü aşağı yukarı değişmeksizin sürmüş olan, tarihi önemi olan bir mahalle. Osmanlı mirasına bu kadar dönük görünen bir belediyenin İstanbul'un kuruluşuyla neredeyse muasır olan bir mahallenin ismini ve neredeyse cismini de ortadan kaldırmış olmaları beni şaşırttı. 1494 yılı, bu bir gerçek doğum tarihi değil, bir hukuki doğum tarihi. Camisinin hala da var olan Kasap İlyas Camii'nin vakfiyesinin tarihidir 1494. 2008 ise gerçek ölümdür. Gerçek ölümdür, hukuki ölümdür. İstanbul Belediyesi'nin tarihi bir mahalleyi öldürdüğü tarihtir. Hatta tam tarihini de söyleyebilirim. Belediye encümeninin aldığı kararın tam tarihini 16 Temmuz 2008. Şimdi müsaadenizle bu kitabımın Türkçe ön sözünden bir cümleyi size okuyayım da mahalle anlayışının artık ne olduğunun altını çizmiş olayım. Beğenelim veya beğenmeyelim, 21. yüzyılın İstanbul şehrinde artık mahalle yaşamı bir realite olmaktan tamamen çıkmıştır. Geri dönebileceğini sanmanın da bir anlamı yoktur. Mahalle kavramı artık sadece bir özlem konusu, sempatik bir çocukluk anısı, yaşlı İstanbulluların biyografisinde hoş bir arka plan, zaman zaman yad edilmesi anlatanı da dinleyeni de gülümseten bir tarihsel nostalji konusu veya bazı popüler televizyon dizilerinin ahşap evlerden oluşan set dekoru haline gelmiştir. Kaybolmuş bu mazi bundan sonra bir bilim, tarih veya müze konusu olabilir ancak. Bunu zikrettikten sonra mahalle anlayışından bahsedeyim. Sanıldığı gibi Osmanlı İstanbul'unda bir mahalle sadece bir idari birim değildi veya öncelikli olarak bir idari birim değildi. Çünkü Osmanlı İstanbul'unda mahallelerin sınırları belli değildi. Şu mahallenin sınırı şu sokaktan geçer veya şu meydandan başlayıp şu caddeyi izleyerek şurada son bulur diye bir kavram yoktu. Mahalle, mahallelinin, mahallede sakin olan kişilerin zihnindeydi mahallenin sınırları. Bizim mahalleli olma nerede biter ve komşu mahalleli olma nerede başlar, o bir zihinsel bir sorundu. Mahalle aynı zamanda kişilerin mahremiyetlerinin, evlerinin mahremiyetlerinin bir derece dışarısı olduğu için o mahremiyetin bittiğini nerede algılıyorlarsa mahalle orada bitiyordu. Dolayısıyla mahalle zihinsel, organik ve değişken bir şeydi. Sınırları da zaman içinde değişebilen bir şeydi. Ve mahallenin özünü teşkil eden bir insanlar arası ilişki nesi? Network'ü idi. Modern deyimiyle ağ idi. Bu ağ oluşturuyordu mahallenin varlığını. ve algısını. Algıdaydı yani mahalle. Bundan dolayı da İstanbul'da Suriçi mahallelerin gerek sınırları, gerek adetleri, gerek isimleri zaman içinde çok değişmiştir. İstanbul'un mahalleleri hiçbir zaman bazı Arap şehirlerindeki mahalleler gibi sınırları belli, sınırlarında kapılar olan, duvarlar olan yerler olmamıştır hiçbir zaman. Fakat ne zamanki Cumhuriyet geldi, 1923'ten sonra daha pozitivist ve daha kesin bir mahalle kavramı yerleştirilmeye çalışıldı. Ve burada model olarak Paris'in, nedense her zaman model olarak Fransa'yı almışız, Paris'in 20 adet arrondismanının her biri dörde bölünmüş kartiyelerini aldık. Fransızca kartiye hem mahalle demektir hem çeyrek demektir. Dikkatinizi çekeyim. Kelimenin iki anlamı var. Bu kartiyeleri örnek aldık. 1927-28 yılında şehre emaneti yeni bir mahalle reformuna girişti. O zaman şehre emaneti mektupçusu Osman Nuri Ergin'in öncülüğünde. Ve yeni mahalle sınırları tespit edildi 1927-28'de. Her mahalleye sınırlar verildi. Ve bu sınır belli bir sokağın ortasından geçiyor. Filanca sokaklar o mahallenin sınırını teşkil ediyor şeklinde. Osman Nuri Ergin'in 1934'te yayınlanmış İstanbul Şehir Rehberi'nde o mahalle sınırlarını görebiliyorsunuz. Fakat bir mahalle sınırını bir sokağın ortasına koyup sokağın çift numaralı hanelerini bir mahalleye, tek numaralı hanelerini başka bir mahalleye verdiğiniz zaman Osmanlık mahalle kavramını yıkmış oluyorsunuz. Pozitivist bir anlayışla ve mekanik bir anlayışla. Çünkü aynı dar sokakta cumbalı evlerde karşı karşıya bakan insanlar komşudur. Onlar mahallelidir. Aynı mahallenin insanlarıdır. Onları kapı numaralarıyla birbirinden ayırdığınız zaman farklı bir mahalle anlayışı geliştirmiş oluyorsunuz. Mahallenin ölümüne, mahalle kavramının ölümüne, daha doğrusu can çekişmesine bir başlangıç tarihi saptamak gerekiyorsa ben 1927 tarihini öneririm. Bütün mahallelerin aşağı yukarı eşit boyutta, birbirine yakın boyutta olmasına özen gösterildi. Birbirine yakın boyutta olması. Oysa Osmanlı İstanbul'unda bazı mahalleler çok büyüktü, bazı mahalleler çok küçüktü. 18. yüzyılın ortalarında yapılmış bir mahalle listesinde bir avarız hanesi listesi yapılmış. Bütün mahallelere bir avarız hanesi verilmiş. Bazı mahallelerde 40 avarı sahnesi var, bazı mahallelerde 2 avarı sahnesi var sadece. Bu da demek ki mahallenin zenginliği ile ilgili bir şey değil, mahallenin nüfusuyla da ilgili bir şey. Mahalleler çok eşitsiz boyutlardaydı Osmanlı'da. Bu 1927 reformu aşağı yukarı aynı boyda mahalleler saptandı. Bu sadece Suriçi İstanbul'la ilgili olarak yapılmadı. Galata ve Beyoğlu, Eyüp ve Üsküdar içinde yapıldı. Yani Bilad-ı Selase içinde yapıldı. Ve her Boğaz köyü bir mahalle haline getirildi. Bu rasyonalist bakış açısı bugün hala egemen olmalı ki 2008'deki bu yeni reformda İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski 2-3 mahalleyi gruplandırıp yeni bir mahalle adı verdi onlara. Dolayısıyla Fatih ilçesindeki muhtarlıkların sayısı da azaltıldı. 102'den 57'ye indirildi. Ve bugünkü mahallelerin nüfusu artık çok büyük. 3500 kişilik mahalleler var. 4000-5000 nüfusu olan mahalleler var. Bu Osmanlı döneminde yani şey mümkün olmayan bir şeydi. Bir mahallenin maksimum nüfusu 2000 kişiyi falan aşamazdı. Çünkü mahalle insanların birbirini tanıdığı yerlerdi. Bu network'tü mahalleyi oluşturan, biraz önce de söyledim. Bugün nüfusu 5000 kişi olan ve adı mahalle olan yerel idari birimler var İstanbul'da. Olayların istikameti ve seyri gösteriyor ki yakın bir zamanda, artık bu 10 yıl mı 20 yıl mı ne zaman olur bilemiyorum, muhtarlıklar da ortadan kalkacak. Köyler dışındaki yerlerde muhtarlık teşkilatı ortadan kaldırılacak. Şey bunu gösteriyor. Dolayısıyla muhtarlıkların da bugün can çekişmeye başladığını söyleyebiliriz. Köyler hariç. Bu yukarıdan empoze edilmiş mahalle anlayışının İstanbul'un idari haritasına konmasıyla mahalle hayatı akşamdan sabaha ölmedi elbette. Uzun vadede etkili olan bir şeyden bahsediyorum ve sembolik bir karardan bahsediyorum. Bütün mahalleyi bir gecede silip süpürmüş bir şey, yani tarihi olarak doğru olduğunu söyleyemeyiz. Yalnız mahalleleri zaman içerisinde kaldırmış, azaltmış, yok olmasına sebep olmuş birçok şey var İstanbul'da. Bunların başta geleni, en önde geleni yangınlar. Özellikle büyük yangınlar. En son bildiğimiz 20. yüzyıl büyük yangını Aksaray yangınıdır. 1918. Aksaray meydanını açan, divan yolunun genişletilmesine olanak veren, Harikse-Degan apartmanlarının inşa edilmesine vesile teşkil eden Büyük Aksaray yangını. Bu büyük yangınlardan çok sayıda olmuştur Osmanlı döneminde ve her yangında, en küçük yangında bile 3-5 ev yok oluyordu. Onlarca mahallenin ortadan kalktığı yangınlar da söz konusu olabiliyordu, vardı. Tarihin kaydettiği en büyük İstanbul yangınları 1660 ve 1782 yangınları. Özellikle 1782 yangınında Suriçi İstanbul'unun 1/3'ü yok oldu. Camileriyle, evleriyle, hamamlarıyla, her şeyiyle yok oldu. Ve insanlar bir süre İstanbul dışına Silivri, Çatalca, Yalova gibi yerlere göç etmek zorunda kaldılar. Ta yeni evler inşa edilinceye kadar. Dolayısıyla mahallelerin adını, yerini, kapsamını değiştiren felaketlerden bir tanesi yangınlar. Depremler diyemeyeceğim. Çünkü ahşap binalar depremlere daha iyi dayanıyor kagir binalardan. İstanbul'un çeşitli mahallelerini tarih içerisinde izlediğinizde bazı mahallelerin de daha tırnak içinde sosyal sebeplerden dolayı ortadan kalktığını da görürsünüz. Fakat bu süreçler doğal süreçler. Şöyle ki, bir küçük mahalle yanında bir büyük mahalle oluyor. Herhangi bir sebepten dolayı küçük mahallenin ya camisi, mescidi ya yıkılıyor veya kullanılmaz hale geliyor. Veya o küçük mahallenin sakinleri artık daha büyük mahallenin mescidine gidiyor veya o daha büyük mahallenin hamamına gidiyor oluyorlar. Ve zaman içerisinde spontane olarak küçük mahallenin ismi ve cismi ortadan kaybolabiliyor. Bir mahalle her zaman birkaç kamu alanı etrafında oluşuyor mahalle. Bu kamu alanı bugün bildiğimiz böyle postmodern sosyoloji literatüründeki kamu alanı kavramıyla ne kadar bağdaşı bilemiyorum ama bu mahallenin kamu alanları temel olarak erken Osmanlı döneminde ve ta 19. yüzyıla kadar iki tane temel kamu alanı var mahallelerin. Mescitler ve hamamlar. Çünkü insanların buluşup yüz yüze konuştukları, bir araya geldikleri yerler bunlar. Kahvehaneler değil. Kahvehanelerin İstanbul'un merkezi alanlarının dışında periferik mahallelerinde mahalle kahvelerinin açılması için 18. yüzyılın sonu 19. yüzyılın başını beklemek gerekti. Daha önceki dönemlerde kahvehaneler daha merkezi yerlerde. Yok Eminönü, yok Karaköy, yok Tophane, yok Beyazıt gibi merkezi yerlerde. Küçük mahallelerde mahalle kahveleri yok. O bakımdan kamu alanları ve insanların yüz yüze mahalle bilincini oluşturdukları yerler mescit, cami neyse ve hamam. Ve çok imam gibi bir figür. İmam da zaten Osmanlı'da imamların nasıl atandığını, fiilen nasıl atandığını bilmiyoruz. Çünkü her mahallenin mescidinin imamı o caminin, mescidin vakfından belli bir imamlık ücreti alıyordu. Dolayısıyla o vakıfların mütevelli heyetleri imamı tayin ediyorlardı. Ama sanıyorum ki yerel cemaatin, mahalle sakinlerinin konsensüsünü alarak o imamı tayin ediyorlardı. Çünkü o imamın belli bir yerel otoritesi de oluyor. Dolayısıyla o imamın oraya atanmasına belli bir şey veren, onay ve konsensüs veren mahalleli de aslında dolaylı bir seçim yapmış oluyordu. Ve imam da mahallenin asabiyesini temsil ediyordu. Bu yüzdendir ki birçok mahallede uzun yıllar boyunca imamlık babadan oğula geçmiştir. Mahalle imamlığı. O da babanın oğlunun mahalleli tarafından tanınması, bilinmesi, babası yaşlandığı veya vefat ettiği zaman imamet görevini veya müezzinlik görevini tanıdıkları birine, eski imamın oğluna vermek istemelerinden dolayıdır. Mahalleler hakkında genellemeler yapmak çok zor. Çünkü her mahallenin kendi kişiliği, asabiyesi, efendim gururu, anlayışı olduğu için benim Kasabilyas Mahallesi hakkındaki yazdıklarımı Osmanlı İstanbul'un 200 küsur mahallesini genişletip teşbih etmek yanlış olur. Ben sadece bir iş yaptım bu mahallenin tarihini yazmaya çalışarak. Benzer işleri fakat farklı biçimde başka mahalleler içinde yapmak lazım ve genelleştirmelerden bu konuda kaçınmak lazım. Çünkü İstanbul mahallelerinde çeşitlilik çok, üniformite az. Önce onu söyleyeyim. Bu yerel tarihte kullanılmak üzere ne tür belgelere ulaşılabilir, neler var elimizde? Bir kere bu Kasabilyas Mahallesi ile ilgili benim kısmetli, şanslı olduğumu söylemekle işe başlayayım. Bu Kasabilyas Mahallesi'nin 19. yüzyılındaki muhtar ve imamlar nedense çok vazife şinasmışlar. Çok vazife şinas olmalarından dolayı da yazdıkları bütün kayıtları saklı tutmuşlar. 1830'lar ile 2. Meşrutiyet arası mahalle ile ilgili çok sayıda belgeyi muhtar elinde tutmuş. Önce imam, sonra da muhtar. Bütün mahalleler bu kadar şanslı değil. Dolayısıyla burada bir istisna var. Fakat İstanbul'un ve hatta Osmanlı'nın diğer büyük şehirlerinin de kullanabileceği başka önemli belgeler hala araştırmacılarını bekliyor. Bu belgeler nedir? Bu belgeler 1885 ve 1907, yani Rumi takvime göre 1300 ve 1322 yıllarında yapılan iki adet tahriri nüfus, iki adet nüfus yazımı ve sayımı. Bunların belgeleri hala var, duruyorlar. Yerel nüfus müdürlüklerinde saklanıyorlar. Her mahallenin ve her semtin esas tahrir defteri, o mahallenin veya semtin bağlı olduğu ilçenin kaymakamlığının nüfus müdürlüğünde duruyor. Hala duruyor. Bugün hala bunlar oradalar. Dolayısıyla geç Osmanlı döneminin bir mahallesinin ya da bir semtinin yerel tarihini yazmak için esas vesikalar yerlerinde. Nüfus müdürlüklerinde, kaymakamlıkların. Eski esas defterler bunlar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfus kütüklerini temel teşkil etmiş olan defterlerdir bunlar. Özel izinle, henüz arşive nakledilmedikleri için özel izinle, ama bu izini almak çok zor değil, özel izinle bunlara bakılabilir. Ve bunlar çok ayrıntılı belgelerdir. Yerel sosyal tarih yapılmak isteniyorsa geç Osmanlı döneminde belgeler var, duruyorlar. Bunların yanı sıra kadı sicilleri de, şeriye sicilleri de kullanılabilir. Unutmayalım ki şeriye sicillerindeki bütün hükümler ve ilamları mahalle ve semt bazında tasnif etmek mümkün. Onların tasnifi kolay çıkar. Dolayısıyla onlardan da yararlanmak mümkün. Yani İstanbul'da yerel tarihler yazmak için bugün elimizde sanılandan çok daha fazla kullanılmamış bakir malzeme var. Benimkisi yapılabilecek şeylerin %1'ine dair bir numune sadece. Bunu böyle telakki etmek daha doğru. Bu mahalle ile ilgili bu muhtarın ve imamın belgelerini ben bir sahaftan satın aldım. Kitabın başında da bu sahafın adını zikretmekten imtina etmedim. Aslında böyle şeylerin sahaflarda satılması iyi bir şey mi, kötü bir şey mi onu da bilmiyorum. Bunlar, o belgelerin çoktan arşivde olması gerekiyordu. Benim de işim bitince bunları bir arşive nakledeceğim elbette. Aranırsa bulunabilir. Aranırsa tahmin ediyorum koleksiyoncuların, sahafların veya meraklıların, tırnak içinde meraklıların ellerinde hala bu tür hatırat, yerel defter, yerel belgeler ve tanıklıklar bulunması büyük bir ihtimaldir. Ama arayan bulur işte. Verebileceğim tek öneri, bugüne kadar çok yerel tarih yazıldı. Fakat birkaç istisna dışında bunların büyük çoğunluğu Ebniye ve Turuk tarihidir. Büyük çoğunluğu odur. Emsal teşkil edecek iyi örnekler var. Yok değil, yüz artıcı örnekler var. Mesela ne bileyim, Süreyya Faruki'nin Ankara ve Kayseri ile ilgili çalışmaları, Özer Ergenç'in Ankara ve Konya ile ilgili çalışmaları, bilmem Dan Goffman'ın İzmir ile ilgili çalışması, Andre Raymond'un Osmanlı döneminde Şam, Halep ve Kahire Arap şehirleri ile ilgili çalışması, Haim Gerber'in 17. yüzyılda Bursa ile ilgili çalışması, bunlar iyi örneklerdir. Yüz artıcı örneklerdir. İnsan unsurunun, toplumsal unsurun, insan ilişkileri unsurunun var olduğu iyi örneklerdir bunlar. Sadece binaların, yolların, abidelerin ve kalıntıların değil, insanın var olduğu iyi örneklerdir. Temessül edilmesi gereken örneklerdir bunlar. İstanbul İmparatorluk Merkezi. Ama unutmayın, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldığı zaman İstanbul'un Bizans'tan gelen nüfusu çok küçülmüştü. 40-50 bin kişi vardı topu topu koca İstanbul'da. 40-50 bin kişi. Bu şeyden de anlaşılıyor. Son Bizans İmparatoru asker topladığı zaman İstanbul'u savunan toplam kişi sayısı 8 bin. Silah altına alınabilen kişi sayısı İstanbul'da sadece 8 bindi. Nüfus da 40-50 bine inmişti. Fatih aslında bir açıdan, nüfus açısından bir tabula rasa devraldı. Dolayısıyla İstanbul'a göç yoluyla, iskan yoluyla, sürgün yoluyla İstanbul'u mamur etmeye çalıştı Fatih. Dolayısıyla İstanbul'un varlığı göçle oldu. İstanbul her dönemde göç alan bir şehir oldu. Aklınıza hangi dönem gelirse gelsin, her dönemde İstanbul göç aldı. Bu göçler bazen olumlu karşılandı, bazen olumsuz karşılandı. Bostancıbaşı Köprüsü'ne ve Büyükçekmece'deki Mimar Sinan Köprüsü'ne nöbetçi konması ve İstanbul'dan bazı kişilerin İstanbul haricine sürülmesi bazı dönemlerde olmuştur ama bu göçlerin gelişini kesememiştir. Size bir örnek daha vereyim. Biraz önce sözünü ettiğim son dönem geç Osmanlı nüfus sayımları var ya, mesela 1885 tarihi nüfusu. O tarihi nüfustan ben %5'lik bir örneklem seçtim. %5 bayağı büyük bir kitle, aşağı yukarı 20 bin kişi falan ediyor. Bu Allen'la yaptığımız çalışmada. İstanbul doğumluların oranı ne biliyor musunuz? 1885 yılında. İstanbul doğumlu olanlar %47. Yani o zaman bile İstanbul doğumlu olmayan kişiler İstanbul'un nüfusunun yarısından fazlasını oluşturuyor. Bir başka açıdan bakacak olursak, bugün yedi göbek İstanbullu diye övünen bazı insanlar vardır. Oysa öyle bir yaratık yok. Yani bu tür yedi göbek İstanbullu ailelerden bir tek hanedan ailesinden bahsedebiliriz. Birkaç büyük aile ve hanedandan başka bir aileden söz edemeyiz. Dolayısıyla her zaman göç aldı İstanbul. Bu göçler bazen kitlesel göç halini aldı, bazen zincirleme göç halini aldı. Göç literatüründe iki tür göçten söz edilir. Biri kitlesel göçtür. Mesela Fatih'in İstanbul'u iskan etmek için şuradan buradan aileleri ve grupları alıp İstanbul'a iskan etmesi, sürgün politikaları kitlesel göç. Veya 93 Harbi'nde veya Balkan Harpleri'nde İstanbul'a savaş dolayısıyla Balkanlardaki Müslüman nüfusun kitlesel olarak göç etmesi kitlesel göçtür. Ama bu ara dönemlerde sürekli olarak İstanbul'a gelen bir zincirleme göç sistemi var. İmparatorluğun çeşitli yerlerinden İstanbul'da akrabası veya tanıdığı olan bir kişi İstanbul'a geliyor. Zincirin bir halkasını teşkil ediyor. O kişi iş buluyor. O kişi konut buluyor. Yerleşecek yer buluyor. O kişi bir şekilde İstanbul'da yasal statü elde ediyor. Ondan sonra bir kişiyi daha getirtiyor. Veya üç kişiyi daha getirtiyor. Ve ailesinin başka fertlerini getirtiyor. Bu zincir her zaman vardı. Ve Kasap İlyas Mahallesi'nde bu zincirin bir tanesini tespit etme olanağı buldum. Kasap İlyas sakinlerinin bir grubu Arap Girliler adını verdiğim grup. Çoğunlukla Alevi. Arap Gir ve onun etrafındaki yani 40-50 kilometre çapındaki bir daire çizerseniz Arap Gir'in etrafına, oraya işte Ağın, Arguvan, Malatya, Harput gibi şehirler girer. Bütün bunlar 19. yüzyılda Mamuretül Aziz vilayetinin kasabaları bunlar. Ve oradan gelenler Kasap İlyas Mahallesi'ne yerleşiyorlardı. Niye? Çünkü 1770'lerden biri mahallede bir konağı olan bir paşa ve oralarda hüküm sürmüş olan bir paşa kendi kapı halkını o civardan gelen insanlarla oluşturmuştu. Ve o insanlar ta 1770'li yıllardan itibaren 20. yüzyılın ortalarına kadar 200 yıl süren bir zincirleme göç modeli oluşturdular. Akrabalarını çağırıyorlar. İstanbul'da onlara iş temin ediyorlar. Ve onlara İstanbul'da yerleşik yasal statü tanıyorlar. Bakın tarih tekerrürden ibarettir derler. Bu durumda İstanbul'da tarih 500 yıldır tekerrür ediyor İstanbul'a göç konusunda. Mesela 19. yüzyılda Tanzimat'tan sonra men-i mürur yani geçişi yasaklama kanunları çıktı. Ve bir insanın, bir kişinin Anadolu'dan gelip İstanbul'a yerleşmesi için 1001 tane idari şart kondu. İşte bilmem iyi hal kağıdı alacak kendi muhtarından, o iyi hal kağıdını götürüp ihtisap nezaretine onaylatacak. Sonra geldiği yerde geldiğini beyan edecek. Kendisine kefil olacak birini bulacak. Filan falan böyle komplike bir idari prosedür kondu. Fakat bu yasağı bypass edecek, çok kolayca bypass edecek yöntemler bulundu. Bu yöntemlerin bir tanesi de Arap Girli göç zinciri. Hemşerilik ağları, Kasap İlyas Mahallesi'nde oturan Arapgir ve civarı kökenli kişi tanıdığını, arkadaşını çağırıyor köyünden, kasabasından. Adam geliyor, elinde hiçbir mürur tezkeresi. Mürur tezkeresi dahili pasaport gibi bir şey. Osmanlı İmparatorluğu'na bir yerden bir yere gitmek için gerekli belge. Elinde hiçbir mürur tezkeresi olmadan kaçak olarak geliyor. Kasap İlyas Mahallesi'ne yerleşiyor. Nereye yerleşiyor? Daha önce gelmiş olan Arapgirli'nin oturduğu hafif gece kondulaşmış bir eve. Gecekondu da yeni bir şey değil İstanbul'da. Slumification dedikleri şehir merkezindeki bazı binaların fakir göçmenlerin oturmasından doğan duruma bu gecekondulaşma yeni bir şey değil. Kasap İlyas Mahallesi'nin içinde de var bir iki böyle sokak. Oraya yerleşiyor arkadaşın yanına. Kendisine iş bulunuyor. Nerede iş bulunuyor? Yakında koskoca langa bostanları var. Langa bostanları yılda 12 ay çalışan, kışın kış sebzesi, yazın yaz sebzesi üreten, İçinde eşcar-ı müsmire bulunan, yani meyve veren ağaçlar bulunan büyük bostanlar. bir kısmı vakıf olan bostanları ve bu vakıf bostanlardan kah zaman zaman bostanın içinde bostancı olarak çalışan, zaman zaman da bu bostanın ürünlerini sırtlarındaki küfelerle veya yanlarındaki merkep sırtında pazarlayan seyyar zerzevatçılar, dönemin tabiriyle manaf küfecileri vardı. Dolayısıyla bu Arap kirli derhal bu manaf küfecilerin arasına karışıyor. Hemşerilik ağının kendisine tanıdığı iş olanaklarından faydalanıyor. Dolayısıyla ne elde etmiş oluyor? Bir, konut. İki, iş. Üçüncüsü, yasal statü. Ha, yasal statüyü nasıl elde ediyor? Kendisinden önce gelmiş olan Arap kirli abisi, tırnak içinde abi tabii, ona kefil oluyor. Gidiyor mahallenin muhtarına veya imamına, şu kişi benim kefaletim altındadır. Eğer o kişi başka bir yere gidecek olsa, mürur tezkeresine bundan sonra ihtiyacı olsa veya İstanbul'da başka bir mahalleye taşınacak olsa muhtardan veya imamdan iyi hal kağıdı alabiliyor. Niye? Kefili var. Dolayısıyla bu yerleşme, bu göç ve yerleşme zinciri benim tespit edebildiğim kadarıyla bu mahallede 200 yıla yakın bir süre devam etti. 1770'lerde başlayıp 1950'lere kadar devam etti. Mahalledeki 3 tane kahvehanenin 2 tanesi zaten Arap kirk kökenli insanlara ait. Göç eden Arap kirliler bir de ilginç bir şekilde çok endogamik bir toplum oluşturuyorlar. Yani kendi hemşerileriyle veya köyden getirdikleri kızlarla evleniyorlar. Endogami oranı çok yüksek. Hiç olmazsa ilk kuşakta. İstanbul'da iş, konut ve yasal statü bulmuş bir Arap kirlinin, Arap kirlini tabii ben bir jenerik terim olarak kullanıyorum. Arap kirli olan aslında Eğinli de olabilir, Arguvanlı da olabilir, Malatyalı da olabilir. Malatya'da 19. yüzyılda Malatya zaten küçük bir kasaba, önemsiz bir şehir. Vilayetin başkenti Harput. Malatya minnacık bir kasaba o zaman. Dolayısıyla oradan kendine gelin getirtiyor. Kendi hemşehrisiyle evleniyor. Kendisine gelin bulunuyor veya getirtiliyor. Ve uzun süre bu devam ediyor. Bu Arap kirlilerin büyük bölümünün, buraya İstanbul'da göç eden Arap kirlilerin büyük bölümünün Alevi olmasıyla da ilişkili olabilir. Ama kişinin Alevi olup olmadığını resmi belgelerden, o dönemin resmi belgelerinden saptamanın imkanı yok. Bunu bir varsayım olarak söylüyorum. Bunların torunlarının Alevi olduklarını biliyorum. Çünkü 20. yüzyıl 1920'lerde, 30'larda, 40'larda mahallede yaşamış insanlarla yaptığım mülakatlardan anlıyorum. Aleviliklerini de oradan çıkarsıyorum zaten. Bu gelin getirmeleri her zaman endogamik evlilikleri ve Alevilikten kaynaklanmış olabilir. Ama bu göç zincirine bir şey daha ekleyeyim. Bu Arap kir ve civarından gelen çoğunlukla Alevi kişiler mahalleye çok iyi entegre oluyorlar. Mahallede bir sorun teşkil etmiyorlar. Görebildiğim kadarıyla ne kişisel anlatılardan ne de şeriye sicillerindeki mahalleyle ilgili davalardan anladığım kadarıyla göçmen olmak herhangi bir sosyal sürtüşmeye veya probleme yol açmamış. Ve mahalle ve o civar bu göçmenleri makul bir şekilde kabul etmiş ve asimile etmiş. Ve mahalle yaşamının bir parçası olmuşlar. Nispeten kısa bir süre içerisinde, 5-10 yıl içerisinde entegre olmuşlar. Yabancı bir unsur olarak algılanmamışlar. Geldiğin yere dön gibi bir ona benzer, onu andıran hiçbir tepki, ipucu veya gölgesi bile görmedim hiçbir belgede. Zaten bu zincirleme göç geçici bir göç değildi. Gelip 3-5 ay İstanbul'da kalayım, biraz para kazanıp köyüme döneyim şeklinde bir göç değil. Köyleriyle bağları da tamamen ortadan kalkmıyor. Köyde birçoğunun arazi var ve arazilerini de zaman zaman satıyorlar. Satış belgeleri de şeriye sicillerinde. İstanbul Davutpaşa şeriye sicillerinde. Satış İstanbul'da gerçekleşiyor. Şeriye sicillerine kaydediliyor bu satış akdi. Dolayısıyla köyleriyle bağları da tamamen ortadan kalkmıyor. İnsani bağları. Fakat şehre de entegre oluyorlar. Ve ikinci ve üçüncü kuşak Arap kirlilerin birçoğu devlet memuru oluyorlar. İstanbul şehrine bütün göç edenlerin her zaman olumlu karşılandığını da düşünmemek lazım. Sık sık 18. yüzyılda, 19. yüzyılın başlarında İstanbul'da arzu edilmeyen kişilerin bulunduğuna dair fermanlar ve emirnameler de yayınlanıyor. Yalnız şu farkla, İstanbul'da isyanlar oluyor. Bilmem kabakçı isyanı, yok patrona isyanı. Bu isyana vesile veya aracı olan bir sürü erazil ve esafil güruhunun İstanbul'da olduğunu biliyoruz. Bu insanların İstanbul'a gelmekten men edilmesi iktidar tarafından arzu ediliyor. Ama şu nüans çok önemli. Bu İstanbul'a gelen işsiz, güçsüz ve bekar hanlarında yaşayan, kahvehane peykelerinde yatıp kalkan insanlar Alevi oldukları için veya Sünni oldukları için veya Kürt oldukları için İstanbul'dan dışlanması istenmiyor. Bunların çok sayıda olmasının bir güvenlik nedeni, proletarya olmalarından dolayı. Dolayısıyla kimlikleriyle ilgili bir şey değil bu. İstanbul'da siyasi bir tehlike arz etmelerinden dolayı. Ama bu konuda da sadece iktidarın görüşüne sahibiz. Açın Ahmet Refik Altınay'ın yayınladığı emirname ve fermanları. Aşağı yukarı 10 yılda bir, 18. yüzyılda işte İstanbul'da işsiz güçsüzlerin toplanıp işte Bostancıbaşı tarafından Bostancıbaşı Köprüsü'nün öte tarafına veya Büyükçekmece Köprüsü'nün öte tarafına sürülmelerine dair emirnameler çıkıyor, fermanlar çıkıyor. Bunlar çok sayıda. Çok sayıda olmaları da etkin olmalarını göstermiyor. Fermanların uygulanmadığını gösteriyor bunların çok sayıda olması. Ama yine de altını çizeyim. O insanların istenmemelerinin nedeni şu veya bu kimliğe sahip olmaları değil. İstanbul'un asayişi için tehlike teşkil etmekte olmaları. Bunlar Türk de olabilir, Müslüman da olabilir, Ermeni de olabilir, Alevi de olabilir, fark etmiyor. İşsiz güçsüz tayfesi olmaları İstanbul'un asayişi için tehlike. Ve bakış hep yukarıdan bakış. Ama alttan bakışın nasıl olduğuna dair Osmanlı döneminde inşallah yani daha sonra gelecek olan tarihçiler bir zihniyet tarihi ve bir entelektüel tarih inşa edebilecekleri zaman buna dair bir şey söyleyebilecekler diye ümit ediyorum. Kasabillas Mahallesi batı komşusu Samatya ve doğu komşusu Langa'nın aksine Davutpaşa semtinin bir parçası ve Davutpaşa semti de çoğunlukla Müslüman bir semt. Gayrimüslimlerin oranı %10'u geçmiyor. Sayımlarda tespit ettiğim. Ve şeriye sicillerinde geçen ilan ve hüccet kayıtlarında da geçen gayrimüslim isimlerin sayısı da çok az. %10 civarında Rum Ortodoks sakini var. Mahallede kilise yok. Dolayısıyla bu kişiler ibadetleri için çoğunlukla Samatya'ya gidiyorlar. Batı yandaki komşu semte gidiyorlar. Ve bu gayrimüslim sakinlerle herhangi bir kayda değer bir sorun yaşandığına dair hiçbir belirti görmedim. Bu arada şuna da işaret edeyim. Müslüman semti dedim Davutpaşa'ya, Müslüman mahallesi dedim Kasabillas Mahallesi'ne. Ama İstanbul'da emin olun pür ve %100 öz, saf Müslüman mahallesi diye bir şey yoktu. Mahalleler her zaman bir ölçüde %3 de olsa %5 de olsa etnik açıdan karma mahallelerdi. Tabii egemen bir dini, etnik kişiliği vardı mahallelerin ama öz Müslüman veya öz Rum Ortodoks, öz hakiki Yahudi mahalle diye bir şey yoktu. Mahalleler her zaman biraz karmaydı. Tıpkı hiçbir İstanbul'da, Osmanlı İstanbul'da tıpkı hiçbir zaman tam zengin mahallesi ve tam fakir fukara mahallesi olmadığı gibi. Her mahallede hem zengin hem elit tabakadan insanlar hem de fukaradan insanlar yaşadığı gibi. Tabii bazı mahalleler daha statülü, daha prestijli. Ne bileyim ben saraya yakın olanlar, Ayasofya civarındakiler veya Fatih civarındakiler. Statüleri farklı, daha yüksek statülü mahalleler olarak görüyorlar. Fakat bu statünün temeli servet değil. Servet değil, başka bir şey. Şunun yapılması gerekiyordu ta 1926-27 yılında. Her şeyden önce İstanbul'un kendi içerisinde ilçelere ayrıldığı zaman bu ilçelerin Osmanlı İstanbul'unun nahiyelerine, o zamanki nahiyeleri, anlamlı nahiyeleri vardı. İstanbul'un o zaman Beyazıt nahiyesi, Balat nahiyesi, efendim Yedikule nahiyesi gibi. Bunlar nispeten homojen ve anlamlı ve sakinleri tarafından iyi algılanan nahiyelerdi. Kocaman bir Fatih ilçesi yerine kocaman bir Eminönü ilçesi gibi ilçeler yaratılacağına nahiye bazında ilçeler yaratılabilirdi. Oradan başlanabilirdi. Bugün ise yapılabilecek şeylerden bir tanesi 6 yıl önce hukuki varlıkları, tüzel kişilikleri yok edilen mahallelerin çoğunun mescitleri duruyor. Veya mahalleye adını veren anıt neyse bu bir hamam olabilir, bir Bizans anıtı da olabilir. Kıstaşı mesela. Bizans anıtı da olabilir ama çoğunlukla mescit. O mahallenin tarihinin var olan, ayakta kalmış yegane kalıntısı olan bu mescidi bir yerel tarih, müze diyemeyeceğim ona. Yaşayan yerel tarih belleğinin bir binası haline getirmeye çalışmak iyi bir girişim olabilir. Mesela Kasabillas Mahallesi'nin camii, Kasabillas Camii hala duruyor. Bu tabi 1494 yılında inşa edilmiş orijinal cami değil. O cami 1894 depreminde hake yeksan oldu, yok oldu ve 1894 sonrası inşa edilen camidir. Fakat bazı eski mezar taşları caminin haziresinde duruyor. Kasabilyas mahallesini ortadan yok eden etmenin, baş etmenin ne olduğunu biliyoruz. Bunun adı Cerrahpaşa Hastanesi. Cerrahpaşa Hastanesi zengin bir hastane. İstanbul Üniversitesi'ne bağlı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Dolayısıyla Cerrahpaşa Hastanesi'nin ve İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün görevlerinden bir tanesi olabilir. Bu Kasabilyas Mahallesi'nin camiini yok ettikleri mahallenin toprağını istimlak ederek, evlerini yıkıp yerine hastane binası yaparak yok ettikleri bu mahallenin kalmış olan son ibadet yerini bir şekilde tarihi bilgileri de içirecek bir biçimde ihya ederek bir vefa örneği gösterebilir Cerrahpaşa Hastanesi ve İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, değil mi? Bunu bir çağrı olarak da kabul edebilirsiniz. Muhafazakarlık zor iştir. Muhafazakarlık öyle kolay iş değildir. Bir kere muhafazakar olmak için bilmek lazım neyin muhafaza edilmeye değer ve neyin muhafaza edilmeye değmez olduğunu, bu ayrımın farkında olmak lazım. Muhafazakarlık zor zanaattir, değil mi? Kolay değildir. Öyle ben Osmanlıcıyım demekle muhafazakar Osmanlıcı olunmuyor. Zaten Osmanlı İstanbul'unu kurtaracak olan Osmanlıcı geçinen bir yönetim değildir. İstanbul'un tarihini ileriki kuşaklara aktaracak olan her zaman şahıslar olacaktır. Kişiler ve sivil toplum, meraklılar, koleksiyonerler ve belge toplayıcıları. İstanbul'la ilgili en ilginç ve en anlamlı belgeler eminim bugün hala özel ellerdedir. Kamuya ait veya yönetime ait yerlerde değil. Bunları anlamlı ve kalıcı şekilde bir araya getirmekle mümkün olur ancak tarihi mirasın aktarılması. Osmanlıcıyım demekle Osmanlıcı olunmuyor. Kıssadan ise budur. Teşekkür ederim.
Profesör Cem Behar, mahalle hayatına dair önemli ve isabetli pek çok bilgi sunmuş ama eksik bıraktığını düşündüğümüz bir iki hususu da kaydetmeden geçmeyelim. Birincisi, yerel tarih ya da şehir tarihi yazımı konusunda bazı kitap isimlerini zikrederken Ahmet Hamdi Tanpınar'dan ve onun meşhur Beş Şehir isimli kitabından hiç bahsetmemiş olması. Sizce de büyük bir eksiklik değil mi? İkincisi ise Osmanlı mahallelerinde Müslümanlarla gayrimüslimlerin neredeyse bir arada iç içe yaşadıkları şeklinde anlaşılabilecek sözleri. Bu hususa en azından kastettiği dönemi belirterek biraz daha açıklık getirebilirdi. Bu notu düşmemizin sebebi şu. Profesör Doktor Ekrem Buğra II. Osmanlı'nın bir mozaik olarak nitelendirilmesinin yanlış olduğunu belirtiyor. Profesör II. Osmanlı döneminde Müslümanlarla gayrimüslimlerin ayrı mahallelerde inançlarının ve hayat tarzlarının birbirini etkilemeyeceği şekilde ayrı olarak yaşadıklarının altını çiziyor. Osmanlı toplumu bir mozaikti ifadesine de karşı çıkıyor.
Bunlar bugün fantazi sözlerdir. Belki 40'lı 50'li yıllar için söz konusu olabilir. Osmanlı ülkesinde hiçbir zaman Rumlar, Ermeniler, Türkler, Yahudiler bir arada yaşamamıştır. Birbirlerine gitmeleri, gelmeleri, hele mukaddes günlerinde birbirlerine hediye vermeleri, birbirlerinden evlenmeleri mevzu bahis değildir. Rum, Ermeni, Yahudi her birinin mahallesi ayrıdır. Müşterek mahalleler de vardır. Orada evleri ayrıdır. Birbirlerince ancak zaruret miktarı görüşürler. Komşuluk yapacak kadar ölülerinde dirilerinde görüşürler. Birbirlerine oturmaya gitmeleri bile vaki değildir. Birbirlerinin yemeklerini yemeleri vaki değildir. Birbirlerinin mabetlerine gitmeleri vaki değildir. Mukaddes günleri kutlamaları vaki değildir. Çünkü zaten başka dinlerin mukaddes günlerini kutlamak mensup olduğu dine saygısızlıktır. Osmanlı ülkesinde gayrimüslimlerle Müslümanların kıyafetleri bile ayrıdır. Her din mensubu farklı giyinir. Bunu sadece gayrimüslimlere getirilmiş bir baskı veya tahdit olarak görmemelidir. Müslümanlar da belli şeyleri giyemez, belli eşyaları kullanamaz. Bu tahdit onlar için daha fazla mevzu bahistir. Ermeni mi, Rum mu, Yahudi mi, Türk mü belli olur kılık kıyafetinden. Evlerinden belli olur, evlerinin renklerinden belli olur. Hamamda insanın üzerinde peştemalden başka bir şey bulunmadığı için takunyalarındaki bağlı kurdelelerden belli olur. Ama dinler böyle icap ettirir. Dinler her din mensubunun birbirine karışmadan yaşamasını öngörür. Çünkü her din mensubu diğer din mensuplarının batıl yolda olduğuna inanır. Ama bu onlara zulmetmeyi, kötülük yapmayı, yok saymayı, hayatlarına müdahale etmeyi de beraberinde getiremez. Gayrimüslimlerin dediğim gibi kılık kıyafetlerindeki farklılıklar baskıdan dolayı değil, bütün Müslümanlara uygulanan, mesela Müslümanlar ipek giyemez. Müslüman yani onların da açık saçık gezemez. Sonra ata binememeleri. Osmanlı ülkesinde İstanbul'da kimse ata binemez. Türk de olsa Müslüman da olsa ata binemez. Mesela İstanbul içinde ata binme yasağı var Sur içinde. Sonra silah taşıyamama. Herkes silah taşıyamaz. Gayrimüslimleri daha çok itina ediyordu. Çünkü gayrimüslimler silah taşıdıkları zaman ne de olsa gayrimüslim bir tehlikeli hareketin içinde yer alabilirler. Bundan dolayı silah taşıma izni verilmemiştir. Bunları onlara gösterilen bir yapılan bir baskı olarak görmek hatalıdır. Osmanlı hukukunu, Osmanlı sosyal yaşantısını bilmemek unsurudur. Ama tekrar söylüyorum ki Osmanlı ülkesinde her din mensubu kendi kompartımanında yaşamıştır. Bir Ermeni gencinin ideali en çok Ermeni patriği olmaktır. Bundan dolayı hiçbir zaman çatışma yaşanmaz Osmanlı toplumunda. Osmanlı barışı bu şekilde sağlanmıştır. Ama modern ulus devletlerde azınlıkla çoğunluk her zaman birbiriyle çatışır. Bugün sadece Türkiye'de değil, Fransa'da ve başka ulus devletlerde de yaşanan problemlerin sebebi işte bu çatışmadır.
Tekrar vurgulamak gerekirse Osmanlı döneminde Müslümanlarla gayrimüslimler ayrı mahallelerde yaşıyorlardı. Böylece her iki tarafında yaşam tarzlarının muhafaza edilebilmesi sağlanıyordu. Elbette gayrimüslimler çarşıda, pazarda, yollarda, köprülerde, hayatın içinde Müslümanların kullandıkları mekanları da kullanıyorlardı. Ama ikamet ettikleri mahalleler iç içe değil, ayrı mahallelerdi. Bir gayrimüslim kendi mahallesinde mesela rahatlıkla şarap üretebilir, satabilir ve içebilir, domuz yetiştirebilir, satabilir ve yiyebilir ama bunu Müslüman mahallesinde yapamazdı. Bu durum hem kendilerinin hiçbir tepkiyle karşılaşmadan rahatça yaşayabilmelerini sağlıyor hem de Müslümanları rahatsız etmemiş oluyorlardı. Ne zaman ki mahalleler birbirine karıştı, yaşam tarzları alt üst oldu, Müslümanlarla gayrimüslimler neredeyse birbirinden ayırt edilemez hale geldi. Halimiz ortada değil mi? Mahalle kültürümüz konusunu zaman zaman farklı boyutlarıyla incelemeye devam edeceğiz. Zira mahalle kültürümüzü kaybedeli biz olmaktan çıktık.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Şehir ve insandan bu haftalık da bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek umuduyla hoşça kalın.